Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyni. 5. Ayrım. Abdullah babasının Ömer yüzünden kendini suçladığını biliyordu. Daha çok ya da daha iyi işler bulsaydı, bebeğe daha sıkı kışlık giysiler, daha kalın battaniyeler, hatta belki de evi ısıtacak daha düzgün bir soba alabilirdi. İşte baba aynen böyle düşünüyordu. Cenazeden sonra Abdullah'a Ömer'le ilgili tek söz etmemiş olsa da Abdullah biliyordu. Ömer'in ölümünden birkaç gün sonra babayı devasa meşe ağacının altında tek başına dikilirken görmüştü. Meşe, Şadba'daki her şeyden yüksekte ve köydeki en yaşlı canlıydı. Baba, şehri almak üzere ordusuyla Kabil'e ilerleyen İmparator Babür'ü gördüyse hiç şaşmam derdi. Çocukluğunun yarısını ağacın o muazzam gölgesinde ya da yerleri süpüren dallarına tırmanarak geçirmişti. Onun babası, yani Abdullah'ın dedesi, kalın dallardan birine uzun ipler bağlayıp bir salıncak yapmış, salıncak sayısız çetin mevsimi atlattığı gibi ömrü yaşlı adamdan da uzun olmuştu. Baba çocukken Pervane ile ve kardeşi Masume ile bu salıncağı sırayla bindiklerini anlatırdı. Ama bugünlerde ne zaman Peri onu kolundan çekiştirip salıncakta sallamasını istese, baba çalışmaktan bitap düştüğünü söylüyordu. Belki yarın Peri, azıcık baba hadi kalk lütfen, şimdi olmaz, başka bir gün. Kız sonunda pes edip onun kolunu bırakır, küskün küskün uzaklaşırdı. Bazen onun arkasından bakarken babanın zayıf yüzü iyice çökerdi. Yatağında döner, yorganı başına çeker, bitkin gözlerini yumardı. Abdullah babayı bu salıncakta sallanırken bir türlü gözünün önüne getiremiyordu. Onun da bir zamanlar kendisi gibi bir oğlan çocuğu olduğunu tahayyül edemiyordu. Bir çocuk, kaygısız, ayağına çabuk, oyun arkadaşlarıyla birlikte açık tarlalarda paldır küldür koşan. Şimdi ise elleri yaralı, yüzü derin yorgunluk çizgileriyle bezeli baba. Elinde kürekle tırnaklarının altında çamurla doğmuş olması pekala mümkün görünen baba. O gece çölde uyumak zorunda kaldılar. Pervane'nin yolluk olarak hazırladığı ekmekle haşlanmış patateslerin sonuncusunu yediler. Baba bir ateş yaktı, çaydanlığı üzerine koydu. Abdullah ateşin yanına uzandı, yün battaniyenin altına, Peri'nin arkasına kıvrıldı. Kızın soğuk tabanları onunkilere değiyordu. Baba ateşe doğru eğilip bir sigara yaktı. Abdullah sırt üstü dönünce Peri de konumunu değiştirdi. Yanağını ağabeyinin köprücük kemiğinin altındaki tanıdık kuytuya dayadı. Çöl tozunun bakırsı kokusunu içine çeken Abdullah, gözlerini buz kristallerini andıran, yanıp sönen yıldızlarla dolu gökyüzüne dikti. Narin bir hilal, dolunay halinin karanlık, hayal meyal seçilen çerçevesinin içine oyulmuş gibiydi. Abdullah'ın aklına geçen değil, evvelki kış geldi. Her şey karanlığa gömülmüştü. Rüzgar kapının sağından solundan ağır, uzun ve yüksek bir ıslıkla içeriye doluyor, tavandaki ufacık çatlaklarda vızıldıyordu. Dışarıda, Karköy'de ne var ne yok örtmüştü. Geceler uzun ve yıldızsız, günler kısa, kasvetliydi. Güneş kendini nadiren, o da kabartma bir akik misali gösteriyor, sonra hemen kayboluyordu. Ağlayan Ömer'in cılız feryatlarını, sonra sessizliğini, ardından babanın kapkara bir suratla karton bir kutuya oyduğu, tıpkı şu an tepelerindeki hilale benzeyen, orak biçimindeki ayı, kutuyu küçük mezarlığın ön tarafına, donmuş toprağa açılan çukura koyuşunu anımsadı. Şimdi ise sonbahar bir kez daha bitmek üzereydi. Kış hemen köşe başında pusuda bekliyordu. Ama sözcüğü ağızlarına almak kışın gelişini hızlandırabilirmiş gibi baba da Pervane de buna hiç değinmiyorlardı. Baba dedi. Babası ateşin öteki tarafından alçak bir homurtu saldı. Sana yardım etmeme izin verecek misin? Konuk evini yaparken yani. Babanın sigarasının dumanı kıvrılarak yükseldi. Gözlerini karşısındaki karanlığa dikmişti. Baba oturduğu kayanın üzerinde kıpırdandı. Harcı karıştırmama yardım edebilirsin herhalde dedi. Nasıl yapılacağını bilmiyorum ki. Ben gösteririm, öğrenirsin. Peki ya ben dedi Peri. Sen mi dedi baba yavaşça. Sigarasından bir nefes çekti, elindeki çubukla ateşi dürtükledi. Sıçrayan kıvılcımlar dans ederek karanlığa karıştılar. Sen sudan sorumlu olacaksın. Hiç susuzluk çekmememizi sağlayacaksın. Çünkü susuyan bir insan çalışamaz. Peri sessizdi. Baba haklı dedi Abdullah. Peri'nin ellerini bulaştırmak, çamura bulamak istediğini ve babanın verdiği göreve canının sıkıldığını sezmişti. Sen bize su getirmezsen inşaatı asla bitiremeyiz. Baba çubuğu kulpuna geçirip çaydanlığı ateşten aldı. Soğuması için kenara koydu. Bak ne diyeceğim dedi. Su işinin altından kalkabilirsen ben de sana yapacak başka bir iş bulurum. Peri çenesini kaldırıp Abdullah'a baktı. Yüzü, arası açık dişlerini gösteren bir tebessümle aydınlanmıştı. Abdullah onun bebekken nasıl göğsüne yatıp uyuduğunu hatırladı. Bazen gecenin bir vakti gözlerini açar ve kardeşinin ona işte bu ifadeyle sessizce gülümsediğini görürdü. Onu büyüten kendisiydi. Doğruydu bu. Üstelik kendisi de daha çocuk olmasına karşın. Daha 10 yaşındaydı. Peri bebekken onun ciyaklamalarına, mırıltılarına uyanan, karanlıkta yanına gidip onu pışpışlayan Abdullah'tı. Kirli bezlerini o değiştirmişti. Peri'yi yıkayan oydu. Babanın görevi değildi bu. O bir erkekti. Dahası çalışmaktan sürekli bitap haldeydi. O sırada Ömer'e hamile olan Pervane'ye gelince Peri'nin ihtiyaçlarına karşı hep ağırkanlıydı. Ne sabrı vardı bunun için ne de enerjisi. Böylece kızın bakımı Abdullah'a kalmış ama o bunu hiç dert etmemişti. Her şeyi seve seve yapmıştı. Onun ilk adımına yardım eden, söylediği ilk sözcüğü duyan kişi olmaya bayılmıştı. Yaşamdaki amacının bu olduğuna inanıyordu. Tanrı onu bu nedenle, annelerini onlardan aldığı zaman Peri'ye bakması için yaratmıştı. Baba dedi Peri, bir masal anlatsana. Geç oldu dedi baba, lütfen. Baba, doğası gereği içine kapalı bir adamdı. Bir defada peş peşe iki cümleyi çok ender olarak sarf ederdi. Ama bazen Abdullah'ın aklının ermediği nedenlerle babanın içindeki bir kilit açılır, ansızın öyküler döküldükçe dökülürdü. Bazen pervane mutfakta tavaları, tencereleri tangırdatırken Abdullah'la Peri'yi karşısına oturtur, kendinden geçmiş çocuklara çocukken büyükannesinden dinlediği masalları anlatır, onları sultanların, cinlerin, hain devlerin ve bilge dervişlerin yaşadığı topraklara yollardı. Kimi zaman da öyküleri kendisi uydururdu. Anında hemen oracıkta uydurduğu öyküler, Abdullah'ı her seferinde afallatan bir düş gücünü ve hayal alemini dışa vurmaktaydı. Abdullah için baba hiçbir zaman masal anlatırkenki kadar kanlı canlı, hayat dolu, açık, samimi değildi. Masallar onun donuk, anlaşılmaz dünyasında açılan iğne delikleriydi sanki. Ama Abdullah babasının yüz ifadesinden bu akşam masal anlatılmayacağını anlamıştı. Geç oldu diye yineledi baba. Omzuna sardığı şalın ucuyla çaydanlığı tutup kendine bir bardak çay doldurdu. Dumanı üfledi, bir yudum aldı, yüzü alevlerde turuncu turuncu ışıldıyordu. Uyuma vakti, yarın yolumuz uzun. Abdullah battaniyeyi başlarının üzerine çekti. Altında Peri'nin ensesine ninni söylemeye başladı. Kağıt bir ağacın altında minik, hüzünlü bir peri buldum. Uyudu uyuyacak peri, mahmur bir sesle kendi dizelerini söyledi. Bir gece rüzgarla savrulan minik, küçük bir peri tanıdım. Neredeyse aynı anda da horlamaya başladı. Abdullah daha sonra uyanınca babanın gitmiş olduğunu gördü. Korkuyla doğrulup oturdu. Ateş sönmüş, geriye birkaç kızıl köz beneğinden başka bir şey kalmamıştı. Abdullah gözleriyle önce sağ, sonra sol tarafı taradı. Ama gözleri bir anda uçsuz bucaksız ve boğucu bir hal alan karanlıkta hiçbir şey seçemiyordu. Yüzünün bembeyaz kesildiğini hissetti. Yüreği güm güm atarken kulağını dikti, nefesini tuttu. Baba diye fısıldadı. Sessizlik. Panik duygusu göğsünün derinliklerinde tomurcuklanmaya başlamıştı bile. Hiç kıpırdamadan durdu. Dimdik ve gergin bedeniyle uzun bir süre etrafı dinledi. O ve Peri onları kuşatan, üstlerine abanan karanlıkta yalnızdılar. Terk edilmişlerdi. Baba onları terk etmişti. Abdullah çölün ve dünyanın gerçek enginliğini ilk kez hissetti. İnsan onun içinde öyle kolay kaybolabilirdi ki. Yardıma koşacak, yolu gösterecek hiç kimse yok. Sonra daha da kötü bir düşünce kıvrılarak solucan misali beynine süzüldü. Baba ölmüştü. Biri onun boğazını kesmişti. Haydutlar onu öldürmüşlerdi. Şimdi de onunla Peri'yi kıskaca alıyorlardı ama acele etmeden, tadını çıkararak, bunu bir oyuna dönüştürerek. Tizleşen bir sesle baba diye seslendi bir kez daha. Karşılık gelmedi. Baba! Soluk borusunu kavrayan pençe giderek sıkılaşırken tekrar tekrar babasına seslendi. Babasına kaç kez ve ne zamandır seslendiğini unutmuştu. Ancak karanlıktan bir kez olsun karşılık gelmedi. Gözünün önünde suratlar canlandı. Dağlarda gizlenen, topraktan fışkırmış, gözleyen, aşağıya, ona ve Peri'ye bakan, pis pis sırıtan çehreler. Panik onu ele geçirmiş, iç organlarını vuruyordu. Tir tir titremeye, soluğunun altından inlemeye başladı. Çığlık çığlığa haykırmanın eşiğindeydi, hissediyordu. Sonra ayak sesleri. Karanlıkta bir suret cisimleşti. "Gittiğini sandım," dedi Abdullah titrek bir sesle. Baba ateşten kalanın yanına çöktü. "Neredeydin? Hadi uyu evlat." "Bizi bırakmazsın değil mi baba? Bize bunu yapmazsın." Baba ona baktı. Ama karanlıkta yüzü Abdullah'ın seçemediği bir anlamla dağılmıştı. "Kardeşini uyandıracaksın. Sakın bırakma bizi. Yeter ama artık." Abdullah yeniden uzandı. Kollarıyla sımsıkı sardığı kız kardeşi, boğazında deli gibi atan yüreğiyle öylece yattı. Abdullah, Kabil'e hiç gitmemişti. Kabil hakkındaki bütün bilgisi, Nebi dayının anlattığı öykülere dayanmaktaydı. Babayla birlikte çalışmak için 3-5 kasabayla küçük şehir görmüş olsa da, gerçek bir kente ayak basmamıştı. Nebi dayının anlattıkları ise onu ülkedeki en büyük ve en kalabalık kentin patırtısına, itiş kakışına kesinlikle hazırlamamıştı. Her taraf trafik lambaları, çay evleri, lokantalar, parlak, rengarenk tabelalı cam vitrinli dükkanlarla doluydu. Arabalar kalabalık caddelerde gürültüyle akıyor, korna çalarak, ani hamlelerle, otobüslerin, yayaların ve bisikletlerin arasından, dar boşluklardan geçmeye çalışıyordu. Atların çektiği gariler, bulvarlarda sağlı sollu şıngırdıyor, demir jantlı tekerlekleri yolda zıplıyordu. Peri ve babayla yürüdükleri kaldırımlar, sigara ve sakız satıcılarıyla, gazete bayileriyle, nal döven nalbantlarla doluydu. Kavşaklarda biçimsiz üniformalarıyla polisler düdük çalıyor, kimsenin önemsemediği, otoriter, el kol hareketleri yapıyordu. Abdullah Peri'yi kucağına aldı. Kaldırımda bir kasabın yakınında bulunan bir tahta sıraya oturdu. Babanın bir sokak satıcısından aldığı incecik bir teneke tabaktaki kuru fasulye ile cilantro turşusunu paylaştılar. "Abdullah bak," dedi Peri, sokağın karşısındaki dükkanı göstererek. Vitrinde üzeri minicik aynalarla ve boncuklarla nefis bir biçimde işlenmiş, yeşil elbiseli genç bir kadın duruyordu. Buna uygun uzun bir fularla gümüş takılar takmış, koyu kırmızı pantolon giymişti. Hiç kıpırdamadan duruyor, yoldan geçenlere kayıtsızca, gözünü bile kırpmadan bakıyordu. Abdullah'la Peri fasulyelerini yiyip bitirdi. Kadın kılını bile kıpırdatmadı. Hareketsizliği ondan sonra da sürdü. Sokağın ilerisinde Abdullah, yüksek bir binanın ön cephesinden dev boyutlu bir afişin sarktığını gördü. Bir lale tarlasında sağanağa yakalanmış, genç, güzel bir Hintli kadının resmiydi. Şakacı bir tavırla kulübeye benzeyen bir şeyin arkasına eğilmişti. Utangaçça gülümsüyordu. Islanmış sarisi kıvrımlı hatlarına yapışmıştı. Nebi dayının sinema dediği film oynatılan yer burası mıydı acaba? Belki gelecek ay Nebi dayı Peri'yle onu film izlemeye götürürdü. Bu düşünceye geniş geniş gülümsedi. Caddenin yukarısındaki mavi çinili camiden yayılan ezan bitmişti ki, Nebi dayının arabasının kaldırımın kenarına yanaştığını gördü. Adam, zeytin rengi takım elbisesiyle sürücü koltuğundan bir cakayla atladı. Açtığı kapı az kaldı yanından geçen çapanlı genç bisikletçiye çarpıyordu. Çevirenin notu. Çapan, bir nevi kaftan. Delikanlı, gidonu tam vaktinde kırdı. Nebi dayı arabanın önünden aceleyle dolanıp babayı kucakladı. Abdullah'la Peri'yi görünce yüzü kocaman bir tebessümle aydınlandı. Onlarla aynı hizaya gelmek için eğildi. Kabil'i beğendiniz mi çocuklar? Peri, çok gürültülü deyince Nebi dayı güldü. Aynen öyle, hadi binin. Arabadan çok daha fazla şey görürsünüz. Binmeden ayaklarınızı silin ama. Sabır, sen öne geç. Arka koltuk serin, sertti. Açık mavi rengi arabanın dışıyla uyumluydu. Abdullah sürücünün arkasına, cam kenarına kaydı. Peri'nin kucağına çıkmasına yardım etti. Kenarda duranların arabaya nasıl hasetle baktığı gözünden kaçmamıştı. Peri başını ona doğru çevirdi, bakışıp sırıttılar. Nebi dayı arabayı sürerken yanlarından akıp geçen kenti seyrettiler. Adam, Kabil'i az da olsa görebilmeleri için daha uzun yoldan gideceğini söyledi. Parmağıyla Tepe Maranjan denen tepeyi, üzerinde bulunan şehre yukarıdan bakan kubbeli mozoleyi gösterdi. Kral Zafir Şah'ın babası Nadir Şah'ın burada yattığını söyledi. Kohe-Şirdavaza Dağı'nın tepesindeki Balahisar'ı gösterip, İngilizlerin Afganistan'a karşı ikinci savaşlarında burayı kullandığını anlattı. ''Şu ne Nebi dayı?'' diye sordu Abdullah cama hafifçe vurarak. Dikdörtgen biçiminde büyük sarı binayı kastediyordu. ''Silo, yani ekmek fabrikası.'' Nebi arabayı tek elle kullanmaktaydı. Başını arkaya çevirip ona göz kırptı. ''Rus dostlarımızdan bir armağan.'' ''Ekmek yapan bir fabrika ha?'' diye şaşıp kaldı Abdullah. Gözünün önünde, şadbağda, kalın hamur dilimlerini toprak tandırın yan taraflarına yapıştıran pervane belirdi. Nebi dayı sonunda temiz, geniş bir caddeye çıktı. İki yanında düzenli aralıklarla dikilmiş serve ağaçları uzanıyordu. Buradaki evler şık, bakımlıydı ve Abdullah'ın bugüne kadar gördüğü bütün evlerden büyüktü. Renkleri beyaz, sarı, uçuk maviydi. Çoğu birkaç katlıydı. Yüksek duvarların içine, çift kanatlı madeni kapıların gerisine çekilmişlerdi. Abdullah yol kenarına Nebi dayınınkine benzer arabaların bırakılmış olduğunu gördü. Nebi dayı, düzgünce budanmış bir sıra çalının süslediği bir araba yolunu izledi. Araba yolunun gerisinde, inanılmayacak kadar büyük görünen, beyaz duvarlı, iki katlı bir ev yükseliyordu. ''Evin ne kadar büyük?'' diye soludu Peri. Gözleri hayretle, hayranlıkla açılmıştı. Nebi dayı kahkahayla gülerken omzunun üstünden geriye baktı. ''Bak işte bu harika olurdu. Ama burası patronumun evi. Onlarla az sonra tanışacaksınız. Çok terbiyeli davranın, oldu mu?'' Nebi dayı onları içeriye sokunca evin daha da görkemli olduğu ortaya çıktı. Abdullah'ın tahminine göre şadbağdaki evlerin en azından yarısını içine alabilecek büyüklükteydi. Kendini devin sarayına girmiş gibi hissediyordu. Az ilerideki bahçenin düzenlemesi olağanüstüydü. Her renkten dizi dizi çiçek tahları, güzelce kırpılmış, diz boyu çalılıklar, araya serpiştirilmiş meyve ağaçları. Abdullah, kiraz, elma, kayısı ve nar ağaçlarını tanıdı. Çatılı bir sundurma evden bahçeye doğru uzanıyordu. Nebi dayı buna veranda dendiğini söyledi ve yemyeşil sarmaşıkların, asmaların sardığı alçak bir parmaklıkla çevriliydi. Bay ve bayan Bahtati'nin onları beklediği odaya doğru giderlerken, Abdullah'ın gözüne Nebi dayının bahsettiği banyo çarptı. Porselen bir klozeti, bronz rengi muslukları olan ışıl ışıl bir küveti vardı. Şadbağ'ın ortak kuyusundan kovayla su çekmek için her hafta saatlerini harcayan Abdullah'ın, suya yalnızca bir bilek hareketiyle ulaşabildiğim bir yaşamı aklı almıyordu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 37. Devamı 6. ayrımda.